Çalıntı Yürekler. Yazan Sema Kaygusuz. Seslendiren Mahmut Gökgöz. Bu öykü yazarın Doğan Kitap'tan çıkan Doyma Noktası kitabından alındı.
Kaburga. 60 yılı aşan saygın bir ömrün yazgısı. Kirli çarşaflara terk edilmiş bir kaburga olmaktı demek. Güçten düşmüş bir uyluk denli kırılganlaşmaktı öyle mi? Hayat belirtisi taşımayan bir insan gövdesinden boşluğa açılan bir köprücük kemiği gibi sivrilmek. Ruhun üstüne kapanan bir göğüs kafesi kadarcık küçülmek daha. Yataktan kalkmak için en küçük bir istek yoktu içinde. Günlerdir yüzünü bile yıkamıyordu. Aynaların bilge ışımalarından yansıyan kendi oyuk gözlerine bakmaktansa kabuk kabuk kabaran rutubetli duvarların sızlanmasını dinleyerek geçirirdi son günlerini. Ne cennetten kupkuru bir yatak istiyordu artık, ne de uzayın kadife gecesinden derin bir boşluk. Zeynep bu halini görmesin yeter. Tek başına öleceğini biliyordu aslında. Yine de ölümünü duyacak herkesin, giydirdiği çocukların, evlendirdiği kızların, iş bulduğu, doyurduğu insanların, ülkenin öbür ucundan kalkıp mezarına kadar geleceklerinden emindi. O ki öpülesi ellerini bir kez bile birine uzatmadan, bir insanın mahcup dudağını, alın ısısını duyumsamadan yaşamış, yine de minnet dolu bütün insan sıcaklıklarını iliklerine dek hissetmiş bir adamdı. Ölüyken gelenlerin soğuk mermer taşları okşamalarına, toprağına yüz sürüp ağlamalarına kuşkusuz engel olamayacaktı. O bilebildiği dünyanın en iyi insanıydı. Kendi merceğinden baktığı iç bükey fanusun merhametli kralı İlyas. Şimdi üstüne sinen kekre ölüm kokusuyla yenilmiş görünse de öldükten sonra edineceği gösterişsiz mermer bir anıtla yeniden kazanacaktı krallığını. Ne var ki Zeynep gelmemeliydi. Yatmaktan sırtında açılan el büyüklüğündeki cılk yaraların acısına katlanarak yatağında döndü. Dirseklerinden güç alarak ağır ağır kaykıldı. Ayak uçlarında buruşuk kösele terlikleri küçük adımlarla pencereye yöneldi. Yolun yarısında kaburgalarını yerinden söken bir öksürük nöbetine yakalandı. Boğazını yırtan, midesinde acı dolu bir bası yapan, başında uğultular yaratan, kanırtıcı bir kopuş. Pencerenin pervazına dayanıp toz huzmeleriyle saldıran güneşe baktı. Henüz erken, akşam olmadan bir türlü rahat edemiyordu. 20 gündür hemen her gün Zeynep gelmeden ölebilmek için güneşli dakikaları sabırsızlıkla sayıyor, akşamın gri tonunda kopan eve dönüş gürültülerinin dinmesini bekliyor, gece olunca başka bir gün doğumunu görmemek adına yüreğini alması için ölüm meleğine yakarıyordu. Ablasına yolladığından beri Zeynep bir daha görünmemişti. Boşu boşuna kaygılandığını düşünerek sokağı inceledi. Tüpçünün önünde toplaşan delikanlıları, su istasyonuna girip çıkanları, onun tükenişini hiçe sayarak aksak tartımla süren yaşamalarını izledi. Ana sokağa açılan yokuşun başında dağınık adımlarla kendini aşağı bırakmış genç bir kadın gördü. Saçları kısa, üstünde acı kahve uzun gömlek, bileğini çıplak bırakan alçak topuklu ayakkabılar. Kızı tanıyamadı ilgin. Birkaç saniye sonra onu aldığı gömlekten çıkardı. Zeynep bu. Saçlarını kestirmiş, izin almaya gerek duymadan hem de. Uzun boynu iyice ortaya çıkmış. Nasıl da neşeli yürürken bütün sokağı kucaklayacakmışçasına heyecanlı, yüzünde gizli bir gülücük. Elinde yemek kaplarını taşıdığı bir torba, yürüdükçe baharat, yağ kokulu bir buhar yükseliyor arkasından. 21'inde, gencecik, daha çocuk, yürüdükçe dizleri görünüyor, dolgun bacaklar, yanlara doğru çalkalanan balık eti bir beden, ağır yüklerin altında ezilmeyecek sağlam bir sırt. Eve doğru yaklaşıyor. Onu görünce kahroldu. Kendini taşıyamadı. İlyas yılgınlıkla başını cama dayadı. Bir yıl önce aynı böyle güneşli bir günde nikahlanmışlardı. Zeynep, bayat ekmek kokan eve girer girmez, odalara göz atmaya utanarak yüzünü yerden kaldırmadan yatak odasını sormuş, emanet aldığı elbiseyi özenle çıkarıp hemen işe girişmişti. Temizlik yapmaya alışkın, küçücük elleriyle baştan aşağı yıkamıştı evi. İlyas, dışarı çıkıp gerekli gereksiz bir dolu yiyecek almıştı. Tulum peyniri, kuzu pirzola, dereotu, nedense taze barbunya, 7 kiloluk karpuz, muz, şokella, kola, çerez ve kahve. Kızın tatmadığını düşündüğü her şeyi, aklına ne gelirse eve taşımıştı. İlk akşam yemeğinde hiçbir şey konuşmamışlardı. Sacda kızaran etlere yan gözlerle bakmıştı Zeynep. Ortalığı saran tereyağlı et kokusu başını döndürse de, kocası yemeğe başlamadan elini uzatamamıştı bir türlü. İlyas, açılışı yapmak için bir kalem pirzola alıp kızın önüne bırakmıştı. Zeynep, büyük bir ağırbaşlılıkla kemiği zarından ayırıncaya dek kemirmiş, sonra yavaşça tabağın kenarına koymuştu. Serçe parmakları havada, sanki dikiş iğnesi tutar gibi kullanıyordu ellerini. Onun bu dişli halini, açlığını belli etmeyen gururunu keyiflenerek izlemişti İlyas. Kızın bir tane daha almaya utandığını görünce bu utanışı birkaç saniye daha bekletmiş, yağlı dudaklarını parmak uçlarıyla temizleyen küçük karısını süzmüştü uzun uzun. Sonra bir tane daha, bir tane daha bırakmıştı önüne. Yavaş yavaş, lokmaları boğazına dizercesine doyurmuştu kızı. Zeynep çiğnedikçe İlyas da doyuyor. Doydukça yeryüzünde kapladığı oyunumu iyice genişliyordu. Nasıl da zarifti, kıtlıktan çıkmışçasına öyle tık nefes çiğneyerek değil, lokmayı damağında iyice eritip değer bilerek yutması. Arada bir gözünü tabağından ayırıp ilgiyle İlyas'ın gözlerine bakması. Yediği şeylerin bir emek, uzun bir ömür olduğunu kavrayarak minnetle gülümsemesi. Zeynep'in yüzü pek güzel değildi aslında. Sola doğru hafifçe çarpılıyordu ağzı. Yanağının ortasında olmadık yerde koyu bir ben vardı. Kalın kaşları aşağı inmiş, gözlerindeki ışığı gölgelemişti. Yine de güzelliği anıştıran, onu bir parça kadınsı gösteren büyük bir şey vardı onda. Saçları bu sıska gövdenin yoksunluğundan habersiz, varsıl bir dünyanın parçasıymışçasına uzamışlardı. İlyas'a göre böylesi düşkün bir kızın saçları cansız, kopuk kopuk olmalıydı. Oysa Zeynep'in açığa çıkamayan ışığı saçlarına vurmuştu. Saçlar ki kişinin ait olduğu katmanı hemen ele veren, işini bilmez birinin terli ellerinden kaçan savruk makas darbeleriyle yamuk, çarpık bir kapalılık yaratırlardı yüzlerde. Bütün bunlara karşın köklerinden gelen güçle ölene dek durmaksızın uzayan, sanki şeylerin boğazına sarılacakmışçasına ilerleyen, kimi büklümlü, kimi düz telleriyle o biçimsiz kafayı kaplayan, ilmek atılmamış, özgür, uçuşkan bir örtüydüler. Düşüncenin günah ve öç dolu sarmallarını kolaylıkla gizleyen, zamanın hızını beyaz bir serüvenle noktalayan, herkesi, yaşadığı her şeyi kendine hak gören insanı sonunda aklayan dokunulmazlıklardı. İşin tuhaf yanı, öldükten sonra bile ruhların savunularını kanıtlamak istercesine biraz daha uzayarak her defasında şaşırtmışlardı ölü yıkayıcılarını. İşte Zeynep, saçları denli güzel, saçlarından aşağısı bitik görünen varlığıyla olabilecek felaketlerin tümüne saçları kadar hazırdı. İlyas çok istese de onlara dokunamadan apar topar sofradan kalkmıştı. Kırıntıların, kemik artıklarının ortasında yapayalnız kalınca Zeynep'in yüzü kızarmıştı. O gece olacakları birdenbire unutuvermişti nedense. Bulaşıkları yıkarken ablasının öğütlerini anımsamaya çalışmıştı. Çillenmiş yaşlı bir elin dokunuşları, hırıltılar, içine saplanan devinimler, etini burkan avuçlamalar aklına gelmemişti bile. Tek düşündüğü, derin bir karanlığın içinde üstüne binen daha koyu bir karanlığı hafifleyene dek yüklenmek, sonra o karaltının altından süzülüp tok bir uykuya dalmaktı. Onca yorgunluğun üstüne banyoya girmiş, parmak uçlarında usulca soyunmuş, tahta gibi bedenini köpürterek kendini ilk geceye hazırlamıştı. Çiçekli naylon geceliğiyle ıslak ve korkak bir halde yatak odasında beklerken, az sonra olacakları hissetmemek için uyuşmaya çalışmıştı. Uyumamak için kendini zorlayarak, oturma odasından gelen bütün sesleri dikkatle dinlemişti. Kimse gelmiyordu. Bir süre sonra sinirleri bozuldu. Burun kemiğinde bıçak gibi bir acı. Ağlamak istemese de ağzını yastığa bastırıp hıçkırmaya başlamıştı. Sonunda ayaklarını sürüyerek yaklaşıyordu İlyas. Yatak odası kapısının buzlu camında bir karartı belirdi. Çökün, hafif kambur lekeden yumuşacık bir ses yükseldi. Yarım yamalak, bağışlayıcı bir şeyler söyledi ona.
Ağlama kızım. Sen yaşta çocuğun kanına girer miyim? Hem de benim gibi bir adam. Yakışmaz. Sen yoksulsun diye. Ben ölünce herkes gibi öleceğim elbet. Bu ev senin olacak. Maaşım da. Ablanın eline bakmazsın. Kimselere muhtaç olmadan. Ağlama kızım.
İlyas'a kalsa başka şeyler de söylemek isterdi ama kızın gözlerini görmeden konuşmanın onun için pek anlamı yoktu. Geç olmuş. Zeynep yorgun. Kızın burun çekişlerini birkaç saniye dinledikten sonra karanlık holde yitip gitmişti. Zeynep duyduklarına inanamamıştı önce. Şaşkınlıktan çenesi sarkmış, öylece kala kalmıştı. İlyas'ın gittiğini anlayınca birazcık ferahlamıştı ama sonra pamuk yatağın içine gömülüp tavana baktıkça yüreği daraldı. İlyas ölmeden üstünden kalkmayacak. Köşesiz, uçsuz, gittikçe alçalan, göğsüne bastıran kapkara bir tavanın altında kalmıştı. Yaşlı bir adamın ölümünü beklemekle onunla ölmek arasında bir ayrım yoktu çünkü. Kızgınlıkla yumruklarını boşluğa salladığında kendinden bir de boşluktan başka kimsenin canı yanmamıştı. Zeynep konuşkan bir kız sayılmazdı. Ona yöneltilen birkaç soruyu evet hayır diye kesik kesik yanıtlayıp susuyordu yalnızca. İlyas ne isterse yerine getiriyor, sonra odasına çekilip çıt çıkarmadan radyo dinliyordu. İlyas'ın planı böyle değildi. Kedi gibi ayaklarının altında dolanan, sevecen bakışlarla sahibini yalayan bir kız istemişti o. Oysa Zeynep, bırak kocasını, evi bile sahiplenmiyordu. Örtüleri değiştirmiyor, çiçekler ekmiyordu. Taşra yaşantısı alışkanlığıyla her şeyi bir duvara dayayıp ortalığı çıplak bırakıyordu. Nesneleri boy sırasına göre diziyor ya da anlamsız simetrilerle eve gelişi güzel bir estetik katıyordu o kadar. Bir tek toz zerresi kalmamıştı evde. Ne var ki ortalık sürekli ıslak bez kokuyordu. Yeni bir renk, boncuklu bir nesne, saten kuşaklarla fiyon katılmış torbalar, plastik sarmaşıklar, yaldızlı biblolar gibi şeyler de peşinden gelmemişti. İlyas'ın çöl denli düz, kirli sarı hayatına küçücük de olsa bir devinim katmamıştı. Düpedüz nankörlüktü bu. Önceleri uzun kollu giysiler giyerdi. Sonra sakınmaksızın koltuk altlarını çıplak bırakacak kadar çok açılıp saçılmaya başladı. Sımsıkı bağladığı saçlarını odaların her bir yanına savuruyordu. Henüz çocuktu evet. Yine de arzulu bir kadının acı ter kokusu vardı üstünde. Suya bayılıyordu. Aralarında azıcık yakınlık oluşsaydı hiç sakınmaksızın su kuşu diye takılacaktı Zeynep'e. Nerede? Nemrut suratlı, buz kalpli, plastik dudaklı küçük nikahlısına insan sıcaklığı taşıyan bir sözcük söylemektense sus pus oturur, yaptığı iyiliğin hesabını tutardı içinde. Bir gün, kışın en soğuk gününde yine buharla doldu odalar. İç bayıcı sabun kokusunu duyumsayınca şeytanlar üşüştü İlyas'ın başına. Çok merak ediyordu Zeynep'i. O mermer tenin devamını görmek istiyordu. Yerinden kalktı, ağır ağır banyonun kapısına geldi, sakındı, geri dönecekti, vazgeçti. Hafifçe araladı kapıyı, tahta taburuya oturmuş, çıplak bir şey gördü. İçi ateş dolu, ipekten. Şeffaf çizgilerle belirlenmiş, derin kıvrımlı, yüz yuvarlak, buharın silici etkisine karşın, yarı kadın, yarı insan olarak netleşen köpüklü bir gövde. Islak saçları büklüm büklüm kalçasına doğru iniyordu. Belinin tam üstündeki çiçek izi göz gibi gözüne bakıyordu dimdik. İlyas titredi birazcık ama utanmadı kendinden. Kimselerin görmediği bir şey yapmaktan utanmazdı zaten. Yine de daha fazla bakamadı ona. Gücünün tükendiğini ilk kez hissetti. Görebileceği göğüslerin, iç gıcıklayıcı göbek deliğinin o kıvırcık labirentin nasıl da zehirli olduğunu anlayabilecek kadar yaşlanmıştı. Üstelik onun tasarısıyla hiç ilgisi yoktu bunların. Tam kapıyı kapatacağı sıra Zeynep serin havayı duyumsayınca aniden ürperdi. Sırtına mıhlanan korkak bakışları sezdi. Ağır ağır başını çevirdi İlyas'a. Sonra tamamen döndü. Al işte bak der gibi. Isıracak gibi açtı ağzını. Kocaman gülümsedi. O günden sonra İlyas'ın iyice kafası karışmıştı. Zeynep'i anlayamıyordu bir türlü. Asıl korkunç olan Zeynep'in onu çok iyi anlamış olmasıydı. Kızın utanmayı bırakıp korkutucu bir arsızlıkla önce banyoyu sonra da mutfağı işgal etmesine tanık oldu. Öyle güçlü bir benliği vardı ki İlyas yavaş yavaş evin bir köşesine itilip olduğu yerde sıkışmaya başlamıştı. Çünkü çok yiyordu Zeynep. Örneğin 4 çeşit reçelle oturuyordu kahvaltıya. Yemeğin yanında tatlıyı, garnitürü unutmadan eksiksiz sofralar kuruyordu önüne. Bugün ne istersin diye sormadan canı ne çekerse pazardan getiriyor. Denemediği yemekleri özenle pişirip bir günde tüketiyor. Gün be gün suyu görünce parıldayan bir menekşe yaprağı denli kabararak büyüyordu. Kemiklerinin arası iyice dolmaya başladı. Dizleri, omuz başları yuvarlaklaştı. Kalçaları doldu. Belinin inceliği ortaya çıktı, alnı genişledi, yanakları şişti. Yüzünü kaplayan beni bir nokta oluncaya dek ufaldı. Kalın kaşlarını alınca gözlerinin kuyruklu biçimi iyice belirginleşti. Solgun kız, bembeyaz dolgun bir kadına dönüştükçe İlyas küçüldükçe küçülüyordu. Zeynep'in yediği her şeyi kıskanıyordu artık. Gece yarısı kalkıp buzdolabını yokluyor. O taze yiyecekleri yiyip bitirmek gibi çocukça bir hırsa kapılıyor. Ne yazık ki iki lokmadan sonra tıkanıp karın ağrısıyla tekrar yatağına dönüyordu. Zeynep evin içinde özgürce salınırken gizlice onu süzüyor, onca yiyeceğin sindirildiği gövdede yağlı bir fazlalık arıyordu. Sarkan, şişen ya da kalınlaşan bir şey. Kızın utanmazlığını ortaya vuran çirkin bir gösterge bulamıyordu. Zeynep'in topuklarından başlayıp boynuna doğru uzanan kusursuz kemik dizilişini kas ve güç dolu taptaze bir dinçlik sarıyordu. Çok geçmeden şekerliden ekşiye, hamur işinden baharatlıya doğru sürekli değişen bir koku kapladı evi. Yiyecek kokusu ya da güzelliğini görenlerin hayrete kapıldığı Zeynep kokusu. Doğrusu çocukluğu haşlanmış patates, ekmek arası salçayla geçmiş birinin doymak bilmeyen açlığı anlaşılabilir bir şeydi. Oysa Zeynep'in yemekle arasında kurduğu ilişki neredeyse törensel bir biçimde gerçekleşen bir edimdi. Malzemeleri el çabukluğuyla aynı tencereye boca edip özensizce pişirmektense sanki bir yemek programında tarif sunarmışçasına dikkatle ayıklayarak, santim gram ölçerek, yaprak yaprak yıkayarak yemeğini pişiriyor, maydanoz saplarıyla, domates halkalarıyla süslüyor, ortaya dokunulmaz bir şey çıkarıyordu. İlyas'ın elini uzatamadığı işte bu pişmiş gösterişti. O tatlara uygunsuz biri olduğunu sezdiren gizli bir öfke tütüyordu tabaklarda. Yediği an zehirleneceğini sanıyordu. Yemeyerek kurumaya başladı. Önce yüzü çöktü. Elmacık kemikleri tenini yırtarcasına ortaya çıktı. Boyun derisi daha da kırıştı. Karnı içine çöktü, bacakları sıskalaştı. Dermansız, halsiz, yaşlı bir adam oldu. Sürekli kendini yorgun hissediyordu. Zaman zaman başı dönüyor, duvarlara tutunarak yürüyebiliyordu. Su içerken bile yutkunmakta güçlük çekiyordu. Bir gece korkunç bir öksürük nöbetine, bütün kaslarını iplik iplik koparan yıkıcı bir sarsıntıya yakalandı. Sesi duyulmasın diye uğraştıkça ciğerlerindeki kaşıntı iyice azıyordu. Zeynep'i uyandırmamak için yastığın altına gömüldü. Tıksırdı, yutkundu ama bir türlü öksürüğünü durduramadı. Birkaç dakika sonra bembeyaz geceliğiyle Zeynep belirdi kapının önünde. Gecenin ortasında şefkatli bir melek gibi başını içeri uzattı. Yüzünde ay ışığından daha yumuşak bir ifadeyle "Sıcak bir şey ister mi?" diye sordu ona. İlyas içini söken öksürüğü durduramıyordu bir türlü eliyle. "Git, git," diye işaret etti. Anlatamadı. Zeynep içeri girdi. Usulca ellerini uzatıp İlyas'ın göğsünü sıvazladı. İyilik dolu, kan denli sıcak bir şey geçti İlyas'ın yüreğine. düştüğü tuzağı anladı. Karanlıkta Zeynep'in gözlerini gördü. Şimşek çakımı gibi sivri, parıltılıydılar. Bu düşkün halini kollayan gözlerden o güne dek en iyi bildiği, çok yakından tanıdığı duyguyu hemen okudu. Kendi duygusuydu bu. Acıyan gözlerden fışkıran kibirli merhamet. Dirençsiz kalmış birinin başına tokmak gibi inen o ezici şefkat. Kızın elini itti. Çekilmesi için ayağıyla dürttü. Ciğerlerini kazan öksürüğü diner dinmez düşündüğü ilk şey Zeynep'ten kurtulmak oldu. Gün doğumunu beklemeden zayıf düşmüş halini saklamak için kalkıp tıraş oldu. Saçlarını taradı. Sırtını sıcak tutan yün yeleğini giyip çakı gibi Zeynep'in karşısına çıktı. Sesi kısılmıştı biraz. Gözleri hafif kanlıydı. Bütün gece ezberlediği cümleleri yanıt beklemeden söylemeye başladı. Hemen gitmeliymiş Zeynep. Başının çaresine bakarmış hem. Gencecik bir kızın eve kapanıp oturmasındansa gezip tozmaya daha çok hakkı varmış. Para da gönderecekmiş üstelik fazla fazla. Kendisi ölünce tekrar dönermiş evine. Sözü söz ama şimdi gitmeliymiş Zeynep. Yakında ölecekmiş. Herkes gibi elbet. Ama tek başına ölmeliymiş illa. Bu yaşta genç bir kızın eve kapanması çok yazıkmış.
Zeynep elinde demlik, aptallaşan bir suratla öylece kala kalmıştı. İlyas'ı dinlerken kaşları çatılmış, ona karşı koymakla koymamak arasında geçirdiği ikircikliği saklamadan bir iki söz gevelemişti ağzında.
İyi de olacak iş mi? El alem ne der? Siz bilirsiniz yine de, bir kusurumuz mu oldu?
Konuştukça pişman oluyordu. Küçük bir çantaya birkaç öteberi tıkıştırıp ardında tuhaf bir huzursuzluk bırakarak evi terk etti. Yirmi gündür ne aramış ne uğramış, İlyas'ın buyruğuna gereğinden fazla uyarak onu gölgesiyle baş başa bırakmıştı.
Zeynep gelmeden ölmek istiyordu İlyas.
Ama nedense Zeynep her an gelebilir korkusuyla, o korkunun yüreğini diriltmesi nedeniyle bir türlü ölemiyordu. Şimdi yokuştan aşağı sallanarak inen küçük karısına baktıkça Zeynep istemeden ölemeyeceğini kavradı. Zeynep nasıl da neşeli yürürken su istasyonu önünde bekleşenlere gülümsedi, durdu. Meraklı soruları uzun uzun yanıtlamaya başladı. Elindeki torbayı gösterdi. Göz ucuyla İlyas'ın bulunduğu pencereye baktı. İlyas irkilerek geri kaçtı. Kıpırdamasın diye tülü ucundan tuttu. Kızın boynundaki altın zincirin ışıltısını fark etti. Konuşurken ellerini fazla kullandığını, aynı biçimde durmaktan sıkılıp bir sağ bir sol ayağının üzerine dayandığını, dar omuzlarını sarsarak camları titretircesine rahatça kahkaha attığını gördü. Zeynep, delikanlıların soyucu bakışlarını umursamadan yavaşça önlerinden yürüdü sonra. Seyyar zerzevatçıyı durdurup pazarlık yapmadan salatalık aldı. Yıkıcı bir özgüvenle yüksek sesle bağırarak uzaktan geçenlere selam verdi. Neşeli, buyurgan, yaşam doluydu. Apartmanın girişine geldiğinde başını kaldırıp bir kez daha pencereye baktı. İlyas'ı görmese de hemen türün arkasından onu izleyen oyuk gözlerinin içine baktı. İlyas'ın eli ayağı birbirine karıştı. Fanilasını içine sokuşturup pijamasını çekiştirdi. Zeynep'in basamakları tırmanan çevik adımlarına eşdeğer atıyordu yüreği. Saçlarını düzeltmeye çalıştı. Ekşi ağız kokusunu gidermek için bir yudum su içti. Anahtar sesi. Hızla açıldı kapı. Zeynep gece ayası gibi daldı içeri. İlyas ürperdi. Sahte bir üzüntüyle "Ah, neden ayaktasınız?" dedi Zeynep. Aceleyle ayakkabılarını çıkardı. Torbalarını sehpaya koydu. Abartılı bir kaygıyla ayakta dikilen kaburgayı, kırılgan huyluğu süzdü.
"Oturun oturun, niye ayakta duruyorsunuz? Çok zayıf düşmüşsünüz. Gözleriniz bile yok olmuş. Hata ettiniz beni göndermekle."
Karşı konulmaz bir heyecan vardı halinde. Mutfağa koşturup kaşık getirdi.
"Bir sürü yemek yaptım size. Hemen iyileşeceksiniz."
"Kendinizi bırakmak yok." Çorba kabını açtı. Mis gibi tavuk suyu kokusu. Karabiberi fazla. İlyas'ın önüne diz çöküp kaşığı ağzına götürdü. İlyas dudaklarını birleştirdi. "İstemem," diyemedi. Zeynep Ne kadar sevecen görünürse de gözünün içinde buz kırığı tuhaf bir parlama vardı. Dudağındaki gülücükle uyuşmayan donuk bir şey. İlyas ağladı ağlayacak. Burun delikleri titredi. Alnı kızardı. Çenesi kasıldı. Zeynep bir ölüyü diriltmek istercesine, sanki o ölünün henüz çürümeye başlamazdan önce çürütmeye başladığı bütün iyi duyguları kendi bilişiyle tekrar yaratma hırsıyla kaşığı zorla İlyas'ın ağzına soktu. Gırtlağına kadar itti. İlyas mecburen yuttu. Yutamadıkları çenesinden döküldü. Zeynep saplanan bakışlarını İlyas'ın dargın gözlerinden ayırmadan eline bir peçete alıp çeneye akan çorbayı, ağız kenarlarına taşan salyayı abartılı bir şefkatle temizlemeye başladı.
Sema Kaygısız'ın Çalıntı Yürekler öyküsünü Mahmut Gökgöz seslendirdi.